Bayram 27. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 445. Kehanet Yazıları. Editörün notu. Bu kitap, yazarın hayata dair ve zamanın akışına direnen yazılarından oluşacaktı. Öyle de yapıldı. O nedenle köşe yazarlığının 20 yılı boyunca kaleme aldığı gündelik siyasal yazılara yer verilmedi. Ancak yüzlerce yazar arasından seçim yapılırken, rastladığımız kimi siyasi içerikli yazıları okurun da bilmeye hakkı vardır diye düşündük. Onlar kehanet yazılarıydı. 90'lı yıllardan 2000'li yılları öngören bir tür siyasi fütürizm denemesi. Kelimelerin bugünden yarına eskidiği köşe yazarlığı işinde çok fazla cesaret edilmeyen kalem oynatmaları. Seçtiğimiz ilk yazının başlığı da kehanet zaten. 90'lı yıllara damgasını vuran yerli yabancı kimi liderlerin 2000'li yıllarda esamesinin okunmayacağını öngören satırlar. Ya da bazı gazetelerde Erdoğan'ın sonu, muhtar bile olamaz, Tayyip'in bitişi manşetlerinin atıldığı 24 Eylül 98'in tam da ertesi günü kaleme alınmış Başkanın Sonu Mu? Başlıklı yazı. Siyasi yaşamı yasaklarla noktalanan hiçbir siyasetçinin sonunun sanıldığı gibi çabuk gelmediğini ve Erdoğan'ın bir gün yeniden seçilerek geleceğini öngören yazı. Ya da bütün çabalara rağmen 27 Mart'tan sonraki ilk seçimde de İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanan tarafın değişmeyeceğini öngören yazı. Ya da Temmuz 96'da kaleme alınan ve Refah Hareketi'nin ileride Kürtçe televizyona kapı açacağını, belki cumartesi annelerini de kucaklayacağını öngören kuşatma başlıklı yazı. Ya da 17 Ağustos depreminden tam bir yıl önce Türkiye'de artık depremin büyük kentleri vuracağını öngören zelzele başlıklı yazı. Ve nihayet yazarın yılbaşına yaklaşılan günlerde herkese bahse giriyorum diyerek tam 6 yıl köşesine İsrail'e ve aynen koyduğu ve Türkiye'yi korkularından korkmaya çağıran ünlü yazıları. Ekonomi çökmeyecek, Türkiye bölünmeyecek, şeriat gelmeyecek diyen ve başladığı gibi o yıllar için çarpıcı sayılacak bir iddiayla hiçbir şey olmayacak diye biten yazısı. Bir de spor yazısı var. Kopenhag'da Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanmasından 6 saat önce, yani maçın sonucu bilinmeden kaleme alınan ve ertesi gün yaşanacak duyguları öngörmeye çalışan yazı. Yayın evi olarak yazarın ilgimizi çeken kehanet yazılarından bazılarını gazetedeki köşesinden kesilmiş, sararmış halleriyle aynen koymaya karar verdik bu kitabın sonuna. İddialı sayılabilecek öngörüleriyle ilgili kararı siz verin diye. Kehanet. Baş tarafı birinci sayfada. Bir de üstüne bastıran sıcakları koyun, pazartesi hiç gelmese diye mırıldanırsınız. Evet, hiç gelmese. Oysa pazartesi gelmeli, gelip geçmeli, öteki pazartesilerde. Zaman makinesinin düğmelerini en hızlıya çevirmeli ve 5 yıl sonraya geçmeli dolu dizgin. 24 saat sonrası değil, tam tamına 5 yıl sonrasını hayal etmeli. Tahmin, öngörü, kehanet, ne derseniz deyin. Zaman tünelinde 5 yıl sonrasına ulaştığınızda Türkiye'nin de dünyanın da yaşayacağı değişimi hayal edebilir misiniz? Etmelisiniz. Çünkü 5 yıl sonra bugünden çok farklı olacak. Hayal sınırlarını zorlayacak kadar farklı. 2000 yılına girecek dünya 5 yıl sonra. Türkiye'de. Asır filan değil. Koca bir çağ değişecek. Türkiye'de de. Atın umutsuzluklarınızı bir yana. 5 yıl sonrasına ulaşmaya bakın. Bence sağlığınıza dikkat edin, sigarayı bırakın, streslerden kurtulun. Şunun şurasında 5 yıl kaldı, dayanın. İnsanlık tarihinin bir dönüm noktasına tanık olma şansını yakalamış bir zaman kuşağında doğup yaşadınız. Şansınızı tepmeyin. 1999'u 2000'e bağlayan gecenin ihtişamı sizi bekliyor. Evet, 5 yıl sonra bir pazar gününü düşünün. Düşünün ki 5 yıl sonra Sayın Demirel Cumhurbaşkanlığı köşkünden ayrılmış olacak. Ve elbette siyasetten de. Düşünün ki 5 yıl sonra Türkiye siyasasını çekip çeviren liderlerin hiçbiri kaptan köşkünde bulunmayacak. Ne Ecevit, ne Erbakan, ne Türkeş, ne de onların yol arkadaşları. İyidirler, kötüdürler o ayrı. Ama 5 yıl sonra okuduğunuz gazetelerde rastlayamayacaksınız haberlerini. Ve pek kesindir ki 5 yıl sonra bugünkü siyasi partilerin hiçbiri yer almayacak oy pusulalarında. Yepyeni siyasal oluşumlarla arayacak yollarını yeni oluşumların şövalyeleri. Güneydoğu sorunu hayatınızın en önemli kör düğümü olmaktan çıkıp gidecek. APO diye birini esamesi okumayacak. GAP, hayatın öfkelerine ve saadet kıtlıklarına akıtacak serin sularını, büyük kentlerin metrelerce altında metro yolculuklarında ısınacak dost sohbetleri, kentlerin çehresi değişecek yeni renklerle, en çok yeşilin uzun yolculuğu başlayacak. Yüzken bin olmuş, İstanbullardan Erzurumlara taşımış yeni keyifli mekanlarda duyulacak arkadaşlıkları. Bosna trajedisi çoktan almış olacak tarih kitaplarında yerini. Saddam Hüseyin, Hafız Esad, Rafsanjani, Kral Hüseyin, İshak Rabin, Yaser Arafat, Orta Doğu'nun kaygan kumlarında kayıp gidecek tarihi. 5 yıl çok mu önemli? Şöyle geriye gitseniz, 5 yıl öncesinde bugünkünden farklı bir Türkiye, farklı bir dünya bulamayacağınız besbelli. Hemen hemen aynı sorunlar, aynı liderler, aynı yüzler, aynı şarkılar, aynı sancılar. Ne var ki önümüzdeki 5 yıl belki hiçbir vadeyle kıyaslanamayacak kadar yeni renkler vaat ediyor. Fotoğrafın ruhu değişir mi bilinmez ama fotoğrafın içindeki şekillerin değişeceği o kadar aşikar ki. Kehanet bile değil. 10 yıllardır sizin kaderinize yön veren liderlerin sizin hayatınızdan çekilip gitmesi hiç mi önem taşımıyor? Tanrı hepsine uzun ömürler versin. 25.9.98 Ali Kırca, Başkanın Sonu mu? Recep Tayyip Erdoğan'ı kamuoyu ilk kez 1994 yerel seçimlerinin öncesinde tanıdı. Refah'ın kapalı dünyası dışında ismini bilen yoktu. İstanbul Başkan adaylarının katıldığı ilk siyaset meydanı programında yaşananlar çok çarpıcıydı. Onlarca gazeteci ve foto muhabiri programın çekildiği stüdyonun kapısında bekliyordu. Ama herkesin ilgisi o seçimin ve o dönemin ağır topları üzerineydi. Bedrettin Dalan, Zülfü Livaneli, İlhan Kesici, hatta Necdet Özkan. Her aday gövde gösterisiyle giriyordu içeri. Recep Tayyip Erdoğan ise stüdyoya Refah Partilileri refakatinde sessiz bir biçimde gelmişti. Ama o sessizlik program ilerledikçe bozuldu. Medyatik çıkışların ötesinde siyaset meydanının gerçek galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu seçimlerinde. Dün Yargıtay kararını duyuran manşetlerin çoğu birbirine tıpatıp benziyordu. Başkanın sonu. Oysa Türkiye'nin yakın tarihi siyasal yaşam yasaklarla noktalanan hiçbir siyasetçinin sonunun sanıldığı kadar çabuk gelmediğini anlatıyordu. Yasaklar siyasi hayatlara nokta değil, olsa olsa noktalı virgül koyabiliyordu. 12 Eylül sabahı Hamzakoy sahillerinde kapatıldıkları kamp yerinde yan yana odalarda denizi seyreden Demirel ve Ecevit, Tayyip Erdoğan'ın yasaklı olduğu gün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yardımcısıydılar. Yasaklı demek, seçme ve seçilme haklarından yasaklı olmak demekti. Her yasaklıyı akan zaman içinde yeniden siyasetin erciyeslerine taşıyan mantık kurgusunun yanlışlığı da buradaydı. Sanki Demirel, sanki Ecevit, sanki Erdoğan kendi seçme haklarının kudretiyle seçilmişlerdi. Yasakladığınız oyları tekti, cim karnında noktaydı. Onları seçen oylara seçme hakkını yasaklamadığınız sürece onlar hep yeniden seçildiler ve yeniden seçilecekler. Geçmişte o ilk siyaset meydanında fotoğraf karelerine giremeyen Erdoğan, dün fotoğraflarıyla gazetelerin birinci sayfasını kaplıyorsa karizmasını futbolculuk kariyerinden değil seçme hakkının kudretinden alıyordu. Peki kim bu seçilmiş bir insanı seçenlerin iradesi dışında yasaklara mahkum eden sürecin sorumlusu? Ne yargı kararını ne de o kararın altına imza atan yargıçları suçlamaya ve eleştirmeye kimsenin hakkı yok. Yıllardır düşünce ve ifade özgürlüklerinin önündeki yasakların kaldırılması için üzerine düşeni yapmayan herkes sorumlu. Buna Refah Yol iktidarı dönemindeki tutumlarıyla Refah Partisi de dahil. 6.3.1998 Ali Kırca, İstanbul'u kim alır? Hükümet ortakları pazar günü oturup konuştular. İki turlu yerel seçimde karar kıldılar. İki turlu seçim formülü 27 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin gündemine geldi. 27 Mart Refah dışındaki partilerin takıntısı halindeydi. Yıllardır 27 Mart sonuçlarını nasıl tersine çeviririz diye kafa yoruyorlardı. 27 Mart'ı takıntı haline dönüştürense İstanbul'du. Refah dışındaki partiler asıl İstanbul sonuçlarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını işlerine sindirememişlerdi. Şu sonuca varıldı. Eğer 27 Mart iki turlu olsaydı, ikinci turda Refah'a karşı olan laik ve liberal cephe öteki adayın etrafında birleşerek kolayca seçilirdi. Erdoğan da seçilemezdi. O gün treni kaçıranların hiç değilse bu seçimde İstanbul'u kaptırmamak için iki turlu seçim formülünde birleştikleri görülüyor. Öncelikle İstanbul, sonra da öteki belediyeler çantada keklik görünüyor. Acaba? Birinci hesap yanlışlığı muhafazakar seçmenin analizinde yapılıyor. Geçen 27 Mart'ta ikinci tur yapılsaydı acaba merkez sağ seçmenlerin tümü Refah'a karşı oy kullanır mıydı? Bu tartışılır. Ama asıl önemli olan geçen 27 Mart'ı değil, gelecek 27 Mart'ı konuşmaktır. Gelecek 27 Mart'ta, gelecek yerel seçimde İstanbul'u kim alır? Seçim iki turlu da olsa öteki partiler için zafer çantada keklik midir? Çok şüphelidir. Tek turda, iki turda olsa İstanbul'da bir seçimi belirleyecek olan artık klasik laik-İslamcı çelişkisi olmayacaktır. İstanbul bu çelişkinin ekseni dışında seçime gidecektir. 27 Mart'ın öncesinde ve sonrasında yaşanan İslamcı yaşam tarzı dayatmasına ilişkin fobiler geride kalmıştır. En azından geçen 4 yılda İstanbul'da bu dayatmanın varlığına ilişkin belirgin bir olay yaşanmamıştır. İstanbul seçimlerinde tek kriter yine İstanbul olacaktır. İstanbul için yapılanlar ve İstanbul için yapılacaklar olacaktır. İstanbul için yapılanlara bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısız olduğu söylenemez. Yalnız varoşların değil, varoşlar dışındaki pek çok İstanbul'un da izlenimi budur. Anakent yetkisindeki alanda kaçak yapıyla mücadele, şehre dikilen yüz binlerce fidan, doğal gaz ve Haliç'te alınan mesafeler. Ve unutulmamalıdır ki, İstanbullu gelecek ilk seçimde sandık başına tarihinde ilk kez metroya binerek gidecektir. Bunları niçin yazdık? Tekel kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Laikler birleşir, ikinci turda seçimi kolayca alır diyenler düş kırıklığına uğrayabilir. Türbanlılar ve sakallılar sınava alınmazsa ona bir şey diyemem. Ama bir kez sınava girince sakallı solcu da türbanlı İslamcı da olsa dersini çalışmayan sınıfta kalır. Sizce İstanbul'u kim alır? 12.7.1996 Kuşatma. Refah Partisi'ne karşı olanlar, koalisyonun kurulmasına karşı çıkanlar, hükümeti oluşturan iki partinin dışındaki siyasi örgütlenmelere bağlı bulunanlar, kendilerini hiçbir partiye yakın hissetmeyenler, siyasete soğuk duranlar, mevcut siyasi eğilimlerin dışında alternatif akımların dalgalarında yüzenler, kimliklerini çağdaş ve laik olarak ifade edenler, dinle ve imanla ilgisi olmayanlar, yelpazenin ortasından en soluna dek değişimci ve yenilikçi hareketlerin içinde kendilerine yer bulanlar. Kendisini dışlanmış sayanlar, kendi ülkesinde, kendi evinde ve kendi iş yerinde bir büyük yalnızlığa düçar olanlar. Hepsi ama hepsi yeni kurulan hükümetle birlikte kendilerini kuşatılmış sayıyorlar. Bir büyük kuşatmanın ortasında tedirgin duruyorlar. Oysa kuşatma filan yok, kuşatan da yok. Sadece kendi korkuları, kendi kaygıları, kendi yalnızlıklarıyla kendi beyinlerini, kendi yüreklerini kuşatanlar var. Kuşatma dışarıda değil, içeride. Kendi içindeki kuşatmayı yararak iktidara tırmanan Refah Hareketi'nden bugün içinde hissettikleri kuşatmadan kurtulamayanların alacağı ne çok ders var. Bir başka deyimle, Refah'tan kurtulmak isteyenler varsa hepsinin Refah'tan kurtulmak için de yine Refah'a ihtiyacı var. Kabul ediniz ki sistem dışı ilan edilen Refah, iktidara giden yoldaki her adımını ama her adımını sisteme uygun olarak yaptı. Kendi parti örgütlenmesinden, kendi parti kongresine, kendi seçim kampanyasından, kendi adaylarının kimliğine, kendi sloganlarından, kendi parti program ve tüzüğüne ve dalgalandırdığı parti bayrağına kadar her şeyi sisteme uygun olarak düzenledi. Anayasaya uydu, tümüyle uydu. Sistemle gelen Refah, sistemi değiştirmeyi de isteyecektir belki. Değiştirirse hakkıdır. Çünkü o kendini kuşatılmış hissetmiyor. Beynindeki ve yüreğindeki kuşatmaların zincirlerini kırmıştır. Başkalarına karşı hiçbir kuşatmaya ve kısıtlamaya henüz gitmediği halde muarızlarının ve muhaliflerinin kendi kendilerini kuşattığını gördükçe sizi kuşatacaktır. Dahası sizi, sizin savunduğunuz hürriyetlerle kuşatacak ve hapsedecektir. Cezaevlerinde sizin yapamadığınızı yapacak, Kürtçe televizyona kapıyı açacak, yarın belki cumartesi analarını kucaklayacaktır. Ama sonra belki sizi kuşatacaktır. Kuşatmadan kurtulmak için beyninizdeki ve yüreğinizdeki kuşatmaları kırın. Refah'tan kurtulmak istiyorsanız yolu size yine Refah gösteriyor. Daha cesur olamayanların daha korkak kalmaktan başka kaderi yoktur. 1.7.1998 Ali Kırca, Zelzele. Biz depreme zelzele derdik çocukluğumuzda. Zelzele daha korku veren bir sözcüktü. Sonra deprem yerleşti dilimize. Ve biz de depremlerle tanışmaya başladık. Anladık ki deprem bizim kaderimizdi. Üstünde oturduğumuz vatan toprağının altında derin çatlaklar vardı. O çatlaklarda ne zaman hareket olacağı belli değildi. Olmadık yerde ve olmadık zamanda vuruyordu. Bizim kuşağın tanık olduğu en acı deprem Varto'da yaşandı. Köyler yerle bir oldu. Daha sonraki büyük depremlerde de hep kerpiç damların enkaz fotoğraflarını ve önlerinde bekleşen köylerin çaresizliğini gördük. Bir de her depremin sonrasında fotoğraf karelerinin değişmez bir parçası daha vardı. Nedense Demirel. Ya bütün depremler ona rastlıyordu ya da o kadar uzun süre başbakanlık yapmıştı ki bu kadar çok deprem istatistik açıdan hiç de çok sayılmıyordu. Zamanla deprem fotoğrafları da Demirel hariç değişmeye başladı. Köylerin ve kerpiç yapıların yerini zamanla kentler ve betonarme yapılar almaya başladı. Çünkü köylerin sayısı ciddi olarak azalıyordu. Bizim çocukluğumuzda Türkiye nüfusunun %70'i köyde yaşardı. Zamanla bu oran tersine döndü. Sonra bilinen başka nedenlerle boşalan köylerde oldu. Ayrıca sayısı azalan köylerde yapılar da değişime uğradı. Sonuçta depremler artık eskisi gibi kırsal kesimin Azrail'i olmaktan çıktı ve kentler depremi tehdidi altına girdi. Lakin köyler kentlere taşınırken kültürlerini de taşıdılar. O kültürler arasında binalaşma da vardı. Türkiye'nin kentlerini kentli müteahhitler yapmadılar. Politikasını, ekonomisini ve bunun gibi yapmadıkları gibi. İlk önderler hep kırsal kesim kökenliydi. Yaşanan sorunların çoğu kentleri ve ülkeyi gerçek anlamda kentli kültürüne sahip olanlar yönetmeye başlayınca çözülecekti. Kentleşmek demek nüfusun kentlerdeki ağırlığının artması değil, kentlerin ülkedeki ağırlığının artması demekti. Türkiye o yoldaydı. Lakin depremlerin ortaya çıkardığı gibi üstünde oturduğumuz vatan toprağının altında derin çatlaklar vardı. Ancak çatlaklar yalnızca toprakta değildi. Toplumsal yapıda da çatlaklarla yaşıyorduk. Ve o çatlaklar zaman zaman sonucu doğal afetlerden daha acı ve yıkıcı olan siyasal ve sosyal depremlere yol açıyordu. Ve işe bakın ki o depremlerin ardında da yine kentleşmeyen kentler vardı. Modern kentlilik yaygınlaştıkça kurtulacaktık depremlerin yol açtığı felaketlerden. Çünkü yakalamaya çalıştığımız çağdaşlık ve demokrasi sadece ve sadece kentlere ait bir kültürdü. Hiçbir şey olmayacak. Yükseklere kar yağıyor. Kar yılbaşına yakın günlerde yağınca anlam kazanıyor. Sanki çocukluk günlerimizde her yılbaşında kar yağarmış gibi geliyor. Onun için bugünlerde kar yağınca seviniyoruz. Çocukluğumuzu anıyoruz. Kar beyazlığında çocukluğumuzun masumiyetine sığınıyoruz. Daha bağışlayıcı oluyoruz. Böylece yeni yıla karın dinginliğinde girmeye hazırlanıyoruz. Beynimizin ve yüreğimizin çırpıntıları duruluyor. Her şeye daha sakin bakabiliyoruz. Daha sakin bakalım. 10 gün sonra yeni yıla giriyor Türkiye. Pek çok sorunu da omzunda taşıyarak ve pek çok korkuyu da. Özellikle son 4-5 yıldır korkularıyla yaşayan bir toplum olup çıktık. 3 temel korku, devletin gizli odaklarından evlerin oturma odalarına kadar sarmalıyor her yanı. Korkulardan ilki hiç de yeni değil. Ekonomi çökecek, işsizlik, pahalılık yok edecek hayatı. Değerler yıkıldı yıkılacak, sosyal patlamalar Türkiye'yi iç savaşın girdabına sürükleyecek. İkinci korkumuzun da neredeyse 70 yıllık tarihi var ama son yıllarda adeta kabusa dönüştürüldü. Korkunun adı şeriat. Dinci şiddetin Türkiye'yi bir gecede ele geçireceği kabusu uykuları bölüyor. Belki dincilerin uykusu da devletin tankıyla, topuyla üzerine geleceği korkusuyla kaçıyor. Üçüncü korkumuz da 10 yıldır bizle iç içe. Sonuncu korkumuzun adı bölünme. Kürt terörü Türkiye'yi parçalayacak. Bir adım daha öteye gidince Kürdistan kabusu da hayatımızın ortasına çöküyor. Tabii korkunun ikinci yüzü de var. Ayağımızda pranga gibi duruyor korkularımız. Meclisten her yasa bu üç korkunun gölgesinde çıkıyor. Hükümet her kararın imzasını bu üç korkunun beyinsel titreşimleriyle atıyor. Sokaktaki adamın ürkek adımlarından bu üç korkunun sarsıntı düşüyor kaldırımlara ve hep birlikte korkuyoruz. İşin tuhafı kimi korkuları çok çabuk unuturken kimileriyle bir ömrü paylaşıyoruz. Ve yeni yılın kapısından içeri korkularımızın dalgınlığıyla giriyoruz. Korkan her insan gibi toplumsal düzeyde de sağlıklı düşünceler üretemiyor. Kar, beyni ve yüreğin çarpıntılarını sakinleştiriyor, dinginlik veriyor, korkularımıza karşı da bizi daha sakin kılıyor. Böyle sakin bakınca üç korkunun da abartılmış ve hatta kışkırtılmış olduğunu düşünüyoruz. Korkuların perdesini kaldırınca ne çıkıyor? Birincisi, Türkiye ekonomisinin çökmeyeceğini, istense de çökmeyeceğini dost düşman biliyor. Öte yandan, demokrasinin işlediğini, işlediği sürece temel sorun olan paylaşım sorununun çözüm için dayatacağını da biliyor herkes. Kolay mı? Bunu kim söylüyor? Ama Türkiye'nin sosyal patlamaların uçurumuna sürüklendiği korkusunu da hiçbir olay haklı çıkarmıyor. Memur, işçi sokakta, haklı da. Belki daha da yükseltecek sesini ama seçim sandığı orada bir yerlerde durdukça korkulara gerek var mı? Şeriatın geleceğini söyleyenler Türkiye'yi tanımıyor mu? Şeriat isteyenler hep vardı. Bırakın isteyen istediğini söylesin. Türkiye'nin toplumsal dinamiklerinin bu açıdan analizi şeriat kabusu görenleri haklı çıkarmıyor. Şeriat bir yaşam tarzı, hükümet elde etme biçimi değil. Hükümetler değişebilir ama toplumların seçtiği ve bedenine biçtiği yaşam tarzlarını değiştirmek o kadar kolay mı? Ya terörün Türkiye'yi böleceği korkuları? Allah aşkına kim gerçekten inanıyor PKK'nın Türkiye'yi parçalayabileceğini? Ama korkuların ürettiği politikalar 400 trilyonu dağlara taşlara akıtıyor. Bıraksanız bir köyü çekip çevireceği bile kuşkulu çeteler söz konusu olan ve etnik yapılanmasıyla, nüfusun coğrafi dağılımıyla başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak bir ülke Türkiye. Sakin kafayla sivil kadroların bile çözmekte zorlandığı sorunları makinalı tüfek tarakaları mı çözecek? Türkiye'nin ağır sorunları var, evet. Çözümü de hiç kolay değil. Ama bunların hiçbiri korkuları haklı çıkarmıyor. Aslında gerekçelere de gerek yok. İşte herkese bahse giriyorum. Bugün 21 Aralık 1994. Tam bir yıl sonra 21 Aralık 1995 günü yine karlı bir gün olacak. Ama ekonomi çökmeyecek, şeriat gelmeyecek, Türkiye bölünmeyecek. Çünkü ben korkularla bakmıyorum hayata. Bir tek şeyden korkuyorum, korkmaktan. Siz de korkun korkularınızdan ve bilin ki hiçbir şey olmayacak. Şimdi hüzünler zamanı. Bu satırları kaleme aldığımızda Kopenhag'da büyük finalin başlamasına daha saatler vardı. Yani bilmiyorduk maçın sonucunu. Ancak sürecin sonucunu biliyoruz. Bu sürecin sonunda hüzün vardır. Bütün bu yaşananların hüzünden başka varacağı hiçbir menzil yoktur. Galatasaray kaybetmiş de olsa, kazanmış da olsa sonuç değişmez. Ömrünün son haftalardaki bölümünü dünkü maça endeksleyenler için, coşkuları doruğa tırmandıranlar için, gecesini gündüzünü bir 90 dakikayla dolduranlar için bu sabah uyandıklarında yaşayacakları şey kocaman bir boşluktur. Bütün gürültüler susmuş, bütün şarkılar notalarına çekilmiş, bütün bayraklar inmiştir gönderlerinden. Hiçbir coşku, hiçbir heyecan, hiçbir duygu sağanağı son haftalardaki ve dün akşamki kadar yoğun yaşanmayacaktır artık. Tuhaf bir hüzün kaplar içinizi. Kopenhag ve İstanbul sokakları bayrak, flama ve renkli balon parçacıkları dışında bomboştur artık. Bomboş. Lakin futbol hayattır ve hayatın birçok bayram ertesinde ve arzulanmış şeylerin düş kırıklığında olduğu gibi bu beklenen ve istenen bir hüzündür. Bedenimizde ve yüreğimizde aynı anda hissettiğimiz kırgınlık için neleri vermeyiz ki? Belki de bütün coşkular ve heyecanlar bu harikulade, bu tarifsiz kırgın zamanlar için yaşanmıştır. Öyleyse kaybettiysek de merhaba hüzün, kazandıysak da merhaba hüzün, her halükarda günaydın hüzün. Belki de her şey Bağdat'ı fethetmek içindi. Bağdat için değildi. 4. Murat Bağdat'ı aldıktan sonra bir tepeye çıkmış ve şöyle demişti. Bağdat'ı almaya çalışmak Bağdat'ın kendisinden daha mı güzeldi ne? Evet, daha güzeldi. Dün Bağdat alındı mı, alınmadı mı bilmiyoruz. Biz Seferi Hümayun'dan çok önce yazdık bu yazıyı. Ancak yeni Bağdat seferine çıkmak ve seferin ertesinde yeni hüzünlerin ırmağında akmak için hazırdır gönlümüz. Çünkü biz de Bağdat'tan çok Bağdat seferini sevenlerdeniz. Kupaya gelince, kaybetse de kazansa da Galatasaray bu kupayı zihninde ve yüreğinde çoktan almıştı. Özdemir Asaf'ın şiirindeki gibi. Ben atıma bindiğimde, ben pazara indiğimde, alıyorum dediğimde bütün pazar alınmıştır. Kutlu olsun. Son söz. Yaşanmış bir hayat hikayesini okudunuz. 22 yaşındaki bir arkadaşımızın Kuzey Denizi'nin soğuk karanlığında yitip gitmesinin ardında bir cinayetin olduğunu yıllar sonra bir sözlüğün arka kapağından öğrenince hayatım boyunca hiçbir intihara inanmadım. Her intihar bir cinayette aslında. Her cinayette bir intihar. Bize gerçek diye sunulan hiçbir hikayeye inanmamayı şiar edindim. Okuduğum bütün kitapların, bütün yazıların satır aralarında, resmi açıklamaların mürekkep izlerinde dolaştım. Hep arka kapağa, el yazısıyla yazılmış asıl gerçeği aradım. Başkentin siyaset koridorlarında, şeriat-laiklik tartışmalarında, Güneydoğu dağlarında, darbelere uzanan kaldırım taşlarında, iktisadi sistemin nasıl çöktüğünü anlatan tüm yazıların satır başlarında, aşk adına dökülen tüm gözyaşlarında. Hayatın anlamını çözmek için hayatı açıklayan sözlüklere her uzandığınızda bir de arka kapağa bakın. Belki de her şey orada yazılıdır. Kitabın sonu. 18 Şubat 2013, sayfa 463.